Dudaktan kalbe.
Ayrım 32.
15 Haziran. Yarın hareket ediyoruz. Bugün dayımdan mektup aldım. Bizim için merasim köşkünü hazırlattığını söylüyor. Daha evvel haber verseydiniz, köşkü daha barınılır bir hale koymak için inşaat yapar, bir iki oda ilave ederdim, diyor zavallı adamcağız. Demek nihayet iki güne kadar Bozyaka'yı, Arap Deresi'ni, Kırk Çamları, Şemi Dede'yi, Kerem'i, hasılı bütün sevdiğim şeyleri göreceğim. Sade bir tanesi eksik. Annem, bu zavallı anneciğim. Anamın hayatımda ve kalbimde bu kadar yer tuttuğunu şimdiye kadar anlamamıştım. Onun öldüğünü, Seydiköy'ün ihtimal alametsiz bir mezarında toprak olduğunu biliyordum. Fakat aklımın bildiği bu hakikate kalbim bir türlü inanmak istemiyordu. İçimden öyle geliyordu ki annem nahif omuzlarında yün atkısı, yorgun, hasta çehresine bir genç kız yüzü halaveti veren masum, mavi gözleri, bir teli bile ağarmamış koyu, kumral saçlarıyla çardakların altında yavaş yavaş geziniyor, akşamüstleri bağ kapısının önünde her zamanki yerinde beni bekliyor. Zavallı kadın bir gün olsun gülmedi. Fena kalpli bir çocuk da değildim. Böyle olduğu halde onu üzmekte daima garip bir zevk buldum. Küskün ve yalnız gençliğimin bütün ısraplarından annemi mesul tuttum. Fakat anneme kendimi olduğumdan daha bedbaht göstermek hoşuma gidiyordu. Onun benim için gizli gizli ağlamaktan kızaran, uykusuz kalmaktan mahmurlaşmış gözlerini görmekte bir vahşi lezzet buluyordum. Evet, mağrurdum. Fakat ıstırabını sakin bir tebessümle çeken, şikayet ve tezallüme tenezzül etmeyen kuvvetli adamlardan değildim. Mağrurdum. Fakat benliğim acizden, zavallılıklardan, tahammülsüzlükten ibaretti. Başkalarının bana acıması nefsime ağır geliyordu. Fakat bir küçük çocuk gibi sevilmeye, acınmaya, nazlanmaya muhtaç zayıf bir yaratılışım vardı. Onun için sade anneme nazlandım. Mesela başım hafifçe ağrısa kendimi ağır hasta gibi gösteriyordum. Bir çare bana inanıyor, evin içinde telaşla koşup çırpınmaya başlıyor, sabahlara kadar uykusuz kalıyordu. Böyle tatlı bir şefkat ve merhamet havası içinde yavaş yavaş uykuya dalmakta ne doyulmaz bir lezzet vardı. Bunun zalim bir hodgamlık olduğunu bilmiyordum. Fakat sevilmeye, anlaşılmaya, acınmaya olan mariz ihtiyaçlarımla buna mukavemet etmek mümkün değildi. Zavallı anacığım. Galiba beni bütün sevenlere karşı böyle hodgam oldum. Bozyaka'da onun hatıralarını bulacağım. Bilmem başkaları için de öyle midir? Ben eski hatıraları tam bir surette ancak doğduktan ait oldukları yerlerde bulabiliyordum. Manzaraların unutulmuş parçaları başka bir kuvvet veriyor, kalbi daha derinden sarıyor. Anamı göremeyeceğim. Fakat onun dolaştığı yerlerde dolaşacağım, elini sürdüğü yerlere alnımı, dudaklarımı süreceğim. Oturduğu yerde oturacağım. Ondan en ziyade kınalı yapıncağı bahsedeceğim. Niçin bilmiyorum fakat içimden öyle geliyor. Annemle Lamia birbirlerini ne fazla sevmişler ne de hatta iyi tanımışlardı. Öyle olduğu halde onları bir ana kız gibi birbirine yakın zannediyordum. Annemin öldüğünü haber aldığım gecede durmadan kınalı yapıncağı düşünmemiş, o yanımda olsa daha kolay avunacağımı hissetmemiş miydim? Kınalı yapıncağı acaba bu defa nerede göreceğim? Geleceğimi duymamış olmasını ne kadar isterdim? Fakat buna imkan yok. Mesela caddede yahut bağın arkasındaki ince yolda birdenbire karşılaşıyorum. Fakat bundan daha iyisi var. Çitlenmiklerin altındaki kuyu başında Kerem yine ağır ağır dönüyor. Semiha ile Fikret ağaçtan ağaca üzümlerin soğuduğu mermer havuzun yanında. Çıplak bileklerini suya sokmuş, gözleri dalgın, dudaklarında o her zamanki gülümseme. Sarı saçları alnına dökülüyor, yaprakların içinde bir hafif gürültü işiterek başını çeviriyor. Birdenbire beni görüyor, kınalı yapıncağın süzgün, yeşil gözleri bir kere daha gözlerime tesadüf ediyor. Ah ne güzel! Kenan yavrum, yine çocuk olmaya, rüya görmeye başladın. Kınalı yapıncağı yine göreceksin. Başka türlü olmasına imkan yok. Fakat artık münasebetiniz eskisi gibi mi ya? Lamia belki evlenmiştir. Değilse bile sen artık evli barklı bir adamsın. Karın var, sevdiğin var. O yaz rüyası müebbeden sönüp gitti. Varsın olsun. Kınalı yapıncakla eski bir arkadaş gibi konuşmakta da bir zevk var. Artık o macera için aramızda söz geçmeyecek. Fakat birbirimize bakarken bunu hatırlayacağız. Kınalı yapıncağın gözlerinde göreceğim bu aşk hatırası bana bütün bir aşktan daha tatlı gelecek. Birkaç sene sonra şüphesiz yine birbirimize tesadüf edeceğiz. Hayat bazen ne kadar güzel. Yarın hareket ediyoruz, nihayet 2 gün kaldı. Fakat bu yarın sabah bana yıl kadar uzun geliyor. 21 Haziran 3 günden beri İzmir'deyiz. Fakat ancak bu akşam ortalık karardıktan sonra bağa gelebildik. Dünyada merasim ve teşrifat kadar iğrendiğim bir şey yok. Aksi gibi de nereye gidersek bu angaryadan kurtulamıyoruz. Evet, 3 gün evvel İzmir'e geldik, fakat ancak birkaç saat evvel hürriyetime sahip oldum. Zavallı dayım hasta. Geçen sene nüzül inmiş. Ayaklarının biri tutmuyor, dili güçlükle söylüyor. Koca adam 1 sene içinde balon gibi sönmüş. Fakat sönen yalnız vücudu. Yoksa ruhu hala eskisi gibi haris ve ateşli. Bu hal ile artık belediye reisliğinde ümit kalmamış. Fakat şimdi daha başka hülyalar peydahlanmış. Çocukları şikayet edip duruyorlar. Karantinadaki konağın kapılarını tekke gibi açmış. Giren çıkan, dalan kaçan belli değil. Etrafında bir sürü tüfeğli var ki çocuklarının rivayetine göre servetinin son parçalarını kemali afiyetle yiyorlar. Bunların ekserisi eski belediye memurları filan. Vazifeleri yeni belediye reisi aleyhinde dedikodu yapmaktan ibaret. Gece gündüz mütemadiyen yeni idareyi çekiştiriyor, türlü iftiralarla yeni belediye reisini batırıyorlar. Tabii her fırsatta, nerede o eski günler mukaddemesiyle, dayımın medhü senasına girişiyorlar. Biçare adamın bütün tesellisi şimdilik bundan ibaret. Bizim ziyaretimiz onu pek sevindirdi. İzmir'e çıktığım gün öyle bir şey öğrendim ki ağrımdan yerlere geçtim. Gazetelerde benim geleceğimi ilan ettirmiş, sonra bu yetmiyormuş gibi gazetelerden birine kendi resmiyle benim resmimi koydurmuş. Ah, ne maskaralık ya Rabbi! Doğrudan doğruya Bozyaka'ya inmek istiyorduk. Dayım buna razı olmadı. Karantinadaki konakta mükellef merasim hazırlanmış, birçok kimseleri davet etmiş. Öyle ya, bu vesileyle bir kere daha kendinden bahsettirmek lazım değil mi? Sonra prenses hanımefendi kerimesine dayım, konağı ve debdebesini göstermeden olur mu? Neyse, 2 gün ardı arkası kesilmeyen bir sürü ziyaretçiye kavuk salladık. Dayımın başka bir emeli vardı. İlle İzmir'de kal, ne kadar icap ederse para sarf edeyim, gazete çıkarayım, reklam yapayım, eşimiz dostumuz eksik değil, seni belediye reisi intihap ettirelim diye inat ediyor, hacıdan hocadan birçok kimseleri de yalvartıyordu. Kahkahalarla gülmeye başladım. Çalkıcıdan da belediye reisi olur mu ya paşa dayı dedim. Adamcağız birdenbire şaşırdı, başka cevap bulamayarak, tavuk hırsızı oğlundan belediye reisi olur mu dedi. Şimdiki reisin babası benim çocukluğumda vallahi lazım tavuk hırsızlığıyla geçinirdi. Hem haşa çalgıcı değilsin. Sen operatörsün. Operatör mü? Ben mi? Öyle ya, sen opera çıkaran bir operatörsün. Çalgıcı diye kerizciye denir. Zavallı dayımı bu son ümidinden vazgeçirmek için çok uğraştım. Son ümidi diyorum, çünkü ben belediye reisi olursam her gün daireye gelecek, geniş tecrübesinden istifade ettirecek, bana yalnız bir mühür basmak işi kalacak. Hülasa tam manasıyla belediye reisliği edecek. Bu sabah erkenden buraya gelmemiz kararlaşmıştı. Bu defa karşımıza Münir Bey çıktı. Benimle Cavid Hanım mutlaka köşkünde 2 gün 3 gece misafir etmek istiyordu. Birkaç gün sonra arzusunu yerine getireceğimi vaat etmek suretiyle onun da elinden kurtulduk. Fakat bizi mutlaka akşam yemeğine alıkoymak için inat etti ve birkaç saat evvel kendi eliyle bağa getirip bıraktı. Münir Bey'in köşkünden geç vakit çıktık. Hafif bir mehtap vardı, küçük bir tepenin üstünden yürüdüğümüz yolun etrafını saran çiçekli çalı yığınları arasından bağı gördüğümüz vakit gözlerimin yaşla dolduğunu hissettim. Bu dakikayı unutamayacağım. Cavidan'la Münir Bey konuşa konuşa önümden yürüyorlardı. Geri kalmak için bahaneler arıyor, kendimi unutturmaya çalışıyor, dönüp bana söz söyleyecekler diye adeta korkuyordum. Bu saatte en mesut bir vakanın, en sevgili bir sesin bile beni düşüncelerimden ayırmasına razı değildim. İşte Arap Deresi'ne inen yollar, işte tek bir selvinin altında Şemi dedenin bir eski türbeye benzeyen beyaz kulesi. İşte karşı tepede kırk camların hafif aydınlığı mavi gökyüzünde irtisam eden gölgesi. Caddeye indiğimiz vakit karım bana döndü. İlk defa birbirimizi gördüğümüz yer değil mi Kenan dedi. Bir şey söylemedim. Dalgın bir gülümsemeyle başımı salladım. Cavidan bu defa Şemi dedenin kulübesini gösterdi. Burada meczup bir dilenci vardı değil mi? Şemi dede meczup bir dilenci. Bir kıtlık senesi el ekmeğini yememek için ölmeye razı olan gani ruhlu Şemi dede. Aşk ve hülyasının bir zerresini dünyanın bütün servetlerine değişmeyen ihtiyar sanatkar. Meczup bir dilenci. Cavidan, senin bu sözünü cevapsız bıraktım. Çünkü ne söylesem infialimi anlatamayacaktım. Bağın duvar üstünde ir bir köpek havlamaya başladı. Bahçıvan onu kovalarken kendi kendime, eyvah kuzgun ölmüş dedim. Birdenbire yüreğim sızladı. Bağ kapısıyla köşk arasındaki ağaçlıklı yolu geçerken 5-6 defa durdum. Buralarda yazın ılık ve taze hayatı bütün kuvvetiyle açılmıştı. Yolun iki tarafı yine sık yapraklı dallarla örtülüydü. Ağaçların arasından kuş cıvıltıları, kanat sesleri geliyor, karanlıkta görünmeyen yabani güllerin, hanım ellerinin ağır kokusu başımı döndürüyordu. İşte büyük köşkün önündeki çardak. Bir seher vakti annemin beni beklediği pencere. Nahif vücudunu kollarımda sıktığım, sabah aydınlıkları içinde daha soluk görünen mavi gözlerini öptüğüm, ilk muvaffakiyetlerde sarhoş olan başımı göğsüne koyarak ümitlerimi söylediğim taş merdiven. Biraz daha yürüyorum, karanlığın içinde gözüme bir ağaç kümesi ilişiyor. Oradan geçerken Cavidan'dan ayrılıyorum. Bir türbe ziyaret eder gibi bir defa daha orada duruyorum. 20 sene evvel Leyla'dan ayrıldığım, ilk aşkımın ilk öpüşünü reddettiğim yer. Senelerden sonra burada bir gece bir başka genç kız, aciz bir kuş yavrusu gibi kollarıma düşen bir kız çocuğunu daha kucaklamıştım. Zavallı kınalı yapıncak ne kadar titriyordu. Onu buz gibi soğumuş bileklerinden tutarak göğsüme çektiğim, dudaklarımı geniş alnında titreyen ince saçlarına. Kenan, niçin orada duruyorsun? Hafifçe silkiniyorum. Cavidan biraz ileride duruyor, ne olduğunu anlamıyor. Hiç, bir fikir diyorum. Zevcem bu manasız söze gülüyor, o vakit cesaret alıyorum, ondan büyük bir şey ister gibi. Bir parça yanıma gelmez misiniz diyorum. Hayretle bana bakıyor, mamafi dediğimi yaparak yanıma geliyor. Onu bileklerinden tutuyorum, yavaş yavaş göğsüme çekiyorum. Alnına dudaklarımı koyuyorum, vücudumdan soğuk bir ürperme geçiyor, bu öpüş dudaklarımda buz gibi donarak yarım kalıyor. Tekrar yürümeye başlıyoruz, ayın bir duman tabakası arkasından sızar gibi görünen hafif ışığı altında üzüm küçükleri yine göz alabildiğini uzanıp gidiyor. Bunların arasında bir gölgenin yavaş yavaş kımıldadığını görüyorum. Parmağımla bu gölgeyi bahçıvana göstererek, ''Kerem değil mi o?'' diye soruyorum. İhtiyar adam başını sallayarak cevap veriyor. ''Evet beyim, Kerem.'' Cavidan benim için ne istese düşünebilir. Bu arzuya mukavemet edemeyeceğim. Kütüklerin arasından koşar gibi geçerek Kerem'in yanına gidiyorum. Hayvancağız evvela ürkürüyor, fakat sonra duruyor, dalgın gözleriyle yüzüme bakıyor. ''Sen de beni tanımadın mı Kerem? Seni bulmasaydım insan dostlarımdan birçoğunu kaybetmiş kadar üzülecektim.'' Kerem sözlerimi anlar gibi tatlı bir bakışla yüzüme bakmakta devam ediyor. Gözlerimle etrafı araştırıyorum. Kimsenin beni görmediğine emin olduktan sonra eğilerek yüzünü okşuyorum. Cavidan da benim gibi yorgundu. Hemen yatmak istiyordu. Benden evvel gelen kemanımı kutusundan çıkarmaya başladım. Sen soyununcaya kadar sana bir şey çalacağım. Evet, ama sen de yorgunsun, hem de böyle gelir gelmez tuhaf olmaz mı? Hayır, hayır, bir fikir. Fakat bu gece sana hep tuhaf fikirler geliyor. Ne ziyanı var? Hani ilk evlendiğimiz vakit sana Alaturka bir ninni çalıyordum. Onu ister misin?
Ayrım sonu.